أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَآقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Mümtahine Suresi 11. ayet-i kerimeye geldik Allah'ın izniyle. Medine günlerinde Müslümanların muzaffer olduğu dönemlerde İslam toplumunun yeni bir imtihanı var. Bu imtihan, Hudeybiye anlaşması sonrasında da daha bir belirginlik kazandı. Medine'ye gelen hanımlar var. Bu hanımların kimisinin niyeti başka. Sadece İslam toplumunun güç ve kuvvetinden, servetinden faydalanmak isteyen tipler. Öte yandan çok samimi olarak, davaları, dinleri uğruna Allah yolunda bir hicrete katlanmış, Medine'ye kocalarına kaçıp göç etmiş kimseler de var. Bununla beraber, Müslümanların kafir yurtta kalan eşleri de var. Bunlardan dolayı da Müslüman erkekler bir zararda. Çünkü mal varlıklarını orada bıraktıkları gibi, eşlerine verdikleri mehirler de onlarla beraber kalmış. Bunlar İslam toplumunun karşı karşıya kaldığı bir takım sorunlar. Rabbimiz küçük demeden, büyük demeden hayatın tamamıyla ilgili kararlar alıyor. Allah alimdir, her şeyi bilir. Allah hakimdir. Ne karar vereceğini de Allah-u Teala en iyi bilmektedir. Müslümana düşen Rabbinin kararlarına uyuvermek. Ona uyduğunda dünya hayatta aldanmadığı gibi ahirette de aldanmayacak. Çünkü Mevlamız bizi bizden daha iyi biliyor ve daha çok düşünüyor. O bize karşı bizden merhametli. Bundandır ki Müslümanların önünü açacak ayetler işte böylece geldi. Özellikle 10. ayet-i kerimede Allah-u Teala iman edenlere seslenmiş ve kendilerine gelen bu kadınları imtihandan geçirmelerini onlara söylemişti. Önce Allah-u Teala size gelen mümin kadınları imtihan edin diyor. Çünkü zaten gelişlerinde bir iman var. Bir müminlik görüntüsüyle, bir muhacir görüntüyle geliyorlar. Bununla beraber onlardan bu şekilde bir sorgulama almaları gerekecek Müslümanların. Bu o gün yaşayan Müslümanlara ve sonraki gelecek olan İslam toplumunun tüm erlerine söylenmiş bir söz. Bize gelenler karşısında ne yapacağız? Güçlüyken Müslümanlar sosyal hayatın da sahibi olduklarında yapabilecekleri bir tavır, bir imtihan bu. Müslümanlar mahkum iken, güçsüz iken bunlar söz konusu olmaz. Peki o zaman bu ayetleri niçin okuyoruz ya? Biz İslam'ın hayata bakışını, olayları değerlendirişini anlamak için de Rabbimizin kitabını okuyoruz. Belki bize emredilenleri şu an şu içinde yaşadığımız ortamda gerçekleştirmemiz mümkün olmayabilir. Ancak Allahu Teala'nın şehre, özgürlüğe, başarıya, kadına, haklara, değerlere bakışını öğrenmemiz lazım. İmanımızı da buna göre oluşturacağız. İnşallah. Derdimiz budur. Mümin hanımlar geldiğinde imtihan edilecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onları imtihanı şu şekilde olduğu da söyleniyor. İşte niçin geldiniz? Kocanızla alakalı bir problem mi var? Burada sevdiğiniz bir adam var da ona mı geldiniz? Ekonomik bir sıkıntı, bir beklentiniz var onun için mi? Yoksa imanınızdan dolayı bir hicret mi yaşıyorsunuz? Bu sorulacak ve samimiyetle onların verdiği cevaplar bize yeterlidir. Çünkü İslam insanların beyanına göre hareket eder. Bununla beraber elbette ki bir fitne, fesat, bir sıkıntı hissedilirse Müslüman liderler olayın takipçisi olacaklardır. Nitekim Atıf bin Ebi Belta olayında Medine'ye Müslümanlarla ilgili bilgiyi götüren kadın yolda enselenmiş ve her şeye rağmen elindeki materyal elinden alınmış. Mekke'ye giden o kağıt, üzeri yazılı mektup onun elinden alınmıştır. Müslümanlar hassastırlar, uyanıktırlar, dikkatlidirler. Saftır, temizdir. İnsanların ikrarına iman eder, kabul ederler ama uyanıktırlar da kafirleri ne tür oyunlar tezgahlayabileceklerinin de farkındadırlar. İnsanların iç dünyalarının ne tür kayganlıklara sahip olduğunu da unutmamaya gayret ederler. Çünkü mümin firasetlidir. O Allah'ın nuruyla bakar olaylara. Şimdi böylesi bir imtihan yapılacak. Bu imtihanın özellikle suremizin 12. ayetinde Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de emrettiği bir yemin, bir sözleşme şartları var, şartnamesi var. Sanki bu konularla da onların imtihan edilebileceğini anlıyoruz. İnşallah yeri gelince bir daha söyleyeyim ama şimdi ifade edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki, mümin kadınlarla şu konularda biatleş, sözleş. Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek gibi. İşte imtihan konularının da bunlar olduğu söyleniyor. Yani bunlar yapmayacağım, ben doğru dürüst olacağım diye kadınların söz vermeleri onların bu imtihanı geçmelerinin sanki şartıdır. Ve bu söze de Müslüman itibar eder. Ayetin 10. ve 11. ayet-i kerimenin bize ifade ettiği şöyle bir gerçek var. Müslümanlar eşlerini Mekke'de bırakanlar bir zarardalar. Kadınlar kocalarından ayrılıp geldiler. Onların bir durumu var. Kafirler zarara uğradık diye bir takım sözler söyleyip Müslümanları ifadeleriyle, sözleriyle incitebilirler. Ne yapılacak? Allah-u Teala bize çözümü sunuyor. Eğer Müslüman hanımlar hicret ettiyse, geldilerse, kocalarıyla artık aralarında bir ilgi kalmamıştır. Çünkü Allah-u Teala zina eden erkeği, zina eden kadınlara, müşrik erkeği, müşrik kadınlara layık bulmuştur. Artık aralarında bir nikah olmaz. Ama bu durumda kafir adam iki kere zarara uğratılmıyor. Hem karısından oldu, hem de mal varlığından olsun değil. Bu kadınlar, göç eden, göçme Müslüman hanımlar, eski kocalarına mehirlerini gönderecekler. Bununla beraber Müslüman erkekler de Mekke'de ya da göç edip geldikleri bölgedeki bıraktığı kafir hanımlardan mehirlerini isteyecekler. Ola ki karşı taraf, kafir taraf Müslüman erkeklere bu paraları göndermezse, işte Müslümanlara gelen mümin hanımların mehirleri de kafirlere gönderilecek olan paralar da bu mağdur durumdaki mümin erkeklere tahsis edilecek. Kitaplarımızda bu ayet-i kerimelerle alakalı alimlerimizin açıklamaları söz konusu. Biz ancak ayetin bize bugün neler ifade ettiğini anlayacak kadar üzerinde durmaya çabalıyoruz ve devam ediyoruz. Anlıyoruz ki Allah-u Teala iman ile hayatı belirliyor. İmanın olduğu yerde evlilikler devam ediyor. İnancımız bizim için hayatın temeli. Bununla beraber Müslüman karşı tarafı incitmiyor, zarara sokmuyor. Zarara sokmadığı gibi kendisini de zarara sokacak hareketlerin içine girmiyor. Müslüman dalgın değil. Müslüman kendini bırakan değil. Müslüman dünyayı kıble edinmedi ama dünyayı da terk etmiyor. Parayı kıble etmedi ama paranın işte ben onun ihtiyacına değilim deyip de gitmesine izin vermiyor. Hani kimileri özellikle miras konusunda böylesi bir yanlış tok gözlülük göstermeye kalkıyorlar. Oysa bunlar Allah-u Teala'nın helalleridir. Tertemiz nimetlerdir. Ve Allah-u Teala'nın bize tahsis ettiği bu nimetleri almamak da başka bir yanılgıdır. Alınır, afiyetle yenir ve fakat güzelce de sadakası, infakı yapılır. Fakat Müslüman kendisine düşen malı, parayı da çekip almalıdır. Özellikle kafirlerle böylesi bir sevgi, öfke iklimini bize açıklayan surede bunların denmesi oldukça enteresan. Yani müminler ayrılıklarını her konuda ortaya koydular ama ayrılırken karşı tarafı zarara uğratmak yok ama bizim de zarara uğramamız söz konusu olmamalıdır. Eğer diyor Allah-u Teala eşlerinizden kafirlere kaçmalarından dolayı herhangi bir şey kafirlere geçer. Böylece siz de savaşta onları yenip ganimete kavuşursanız, eşleri kaçıp giden Müslümanlara mehir olarak harcama yaptıklarının bir mislini, bir benzerini verin. Eğer Allah'a iman ediyor iseniz takvalı olun. Müslüman dikkatli, hassas bir hayatı yaşar, imanı olan insanın titizliği ile olaylara yaklaşır. İslam toplumunda biraz önce ifade ettiğim gibi zarar vermek yok, zarara uğramak da yok. Eşleri Medine'den Müslümanların yanından kaçıp da kafirlere giden kimseler bir zarara uğramışlardır. Müslümanlar bir savaşta kafirlere galip geldiklerinde elde ettikleri ganimet dağıtılmadan önce bu mağdur olan erkeklere o mehirlerin misli bir para verilecektir. Eşi işte şu kadar altını alıp kafir yurda kaçan bir Müslüman mağdur durumdadır, mahrum durumdadır. İlk savaşımızda elde ettiğimiz ganimet dağıtılmadan önce Müslümanlar karşı tarafa galip geldiler ve onlardan bir şeyler alıp geldilerse önce bu mağdur Müslümanların mağduriyetleri giderilir. Sonra dağıtım yapılır. Sonra Müslümanlar arasında ganimet dağıtılır. Öyleyse alırken de verirken de, dağıtım yaparken de takvadan ayrılmıyoruz. Çünkü biz biraz önce ifade ettiğimiz gibi dünyanın peşine koşmuyoruz. Malı, mülkü kıble edinmedik. Hem nasıl olabilir ki bu? Mekke'den Medine'ye göç etmiş, onca fedakarlığı göğüslemiş olan bir Müslümanın tutup 3 kuruş için hayatını, ahiretini boşa harcaması düşünülemez. Bununla beraber Müslüman titizlenecek, kardeşlerine zarar vermediği gibi zarara uğrayan Müslümanlar varken orada hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Takva imanın ortaya çıkarttığı bir durumdur. Yürekteki titizlenmedir. Onun gereğini Müslüman yerine getirecektir. Mekke fethi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem fetih öncesinde bu gelen hanımlarla böylesi bir biat, böyle bir sözleşme yaptı. Ancak özellikle Mekke'yi fethettikten sonra da insanlar geldiler, erkekli kadınlı. Efendimiz erkeklerle bizzat tokalaşarak onlarla sözleşme yaptı, biatleşti. Onlar bağlılıklarını bildirdiler aleyhissalatü vesselama. Müslüman hanımlar da geldiler, Müslüman olup gelenler. Onlar da böylesi bir sözleşme yapmak istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla da sözleşme yaptı. Fakat onlarla tokalaşmadı. Onlara dedi ki sizden bir hanımla yaptığım sözleşme hepinizle yaptığım gibidir dedi. Ve fakat onlara elini vermedi.
Hadis-i şeriflerden böyle öğreniyoruz. Şimdi bu ayet-i kerime, Mümtahine suresi 12. ayet-i kerime, bu sözleşmenin maddelerini bize açıklıyor. Dolayısıyla kafirlerden ayrı bir karakter ortaya koyma derdinde olan Müslümanın olmazsa olmazlarını da böylece öğrenmiş oluyoruz. Özellikle hanımlar için. Allah-u Teala bu ayet-i kerimelerde mümin dünyayı şekillendiriyor. Altını tekrar çizelim ama özellikle kadınların, Müslüman kadınların ne üzere olmaları gerektiğini Rabbimiz bize anlatıyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, suremizde Allah-u Teala iman edenlere seslendi, ey iman edenler diye iki defa. Şimdi Allah-u Teala üçüncü seslenişini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yapıyor. Ahzab suresinde bunu konuştuk. Bu büyük bir şeref Efendimiz için özellikle. Onun görevini, misyonunu Allah-u Teala şerefle yad ediyor, anıyor. Bize onu öğretiyor. Karşınızdaki kim? Dikkat edin, fark edin. O Allah-u Teala'nın habercisidir, nebidir. Ey nebi! İzâ câekel mu'minâtu. Sana mü'mine kadınlar, imanlı hanımlar geldiğinde yübâyi'neke. Onlarla biatleş, onlarla sözleş. Onlar sana söz versinler, sen de bu sözü kabullen. Hangi konuda, ne üzere? Ala ellâ yüşrikne billâhi şey'a. Allah-u Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayacak. Allah'ı kabul ettikten sonra, hayatlarında başkaca bir söz sahibi hiç kimse olmayacak. Programı Allah-u Teala yapar. Evi, barkı, kadınlığı, anneliği Allah'a soracaklar. Allah'la birlikte onların hayatında ne heva ve hevesleri ne de başkalarının sözü belirleyici olmayacak. Allah dedi diye. Kocasına itaat mi edecek? Bunu Allah-u Teala'dan öğrenecek, başkalarından değil. Anneliğini mi yapacak? Bunu Rabbinin kitabından, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinden öğrenecek. Başka bir yerden değil. İşte ilk söz bu. Lokman Aleyhisselam'ın da oğluna ilk öğütlerini hatırlayalım. Ey oğlum, Rabbine ortak koşma. Allah'la birlikte başkasına yalvarıp yakarma demişti. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Sözleşmenin ilk maddesi ve ana maddesi de bu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Sözü Allah'tan alacak, ona göre şekilleneceksiniz. Sonra Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin emriyle mümin hanımlara şunu diyecekti. وَلَا يُسْرِقْنَ Çalmayacaksınız. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ne kulak hırsızlığı, ne el ile yapılan hırsızlık. Hırsızlık yok. Dardalar, sıkıntıdalar, zorluk içinde olabilirler ama tüm bunlar bizim mazeretimiz olamaz. Bizi başkalarının malını çalmaya sürükleyemez. Çalmayacaksınız. İmandan sonra, daha doğrusu şirk günahını Allah-u Teala söyledi, ona düşmeyeceksiniz dedi ve ikinci bir günah, büyük bir günah, hırsızlık. Her türlüsü. Yani patates, soğan çalmak anlamında gelebilecek bir hırsızlık ama öte yandan milletin malını değişik vesilelerle, adını değiştirerek, onların haberi olmadan ceplerinden almak da bir tür hırsızlık. Çalmayacaksınız ey kadınlar. Hint, Ebu Sufyan'ın hanımı, aslında kendisi hakkında ölüm fermanı var. Bununla beraber örtüsüne bürünmüş, diğer hanımlarla birlikte o da bu sözleşmede yer almış. Ve fakat duramıyor, olaya müdahale ediyor. Çalmayacaksın bölümünde diyor ki, benim koca Ebu Sufyan az cimridir. Doğru dürüst mal alıp da kullanamam. Onun cebinden aşırdıklarım da hırsızlığa girer mi diye soruyor. Efendimiz girmez diyor. Yani israf etmedikten sonra bir problem değil. Böylece kadın kendini açık etti ama merhametli bir Rabbin nebisi olan Peygamber aleyhissalatü vesselam, ki o da bir merhamet üzere gönderilmişti alemlere, o kadına da kızmadı. Çünkü iman ile kendine gelmiş, bir sözleşme yapmak için var ve Resulullah Efendimiz kararını kaldırdı, ölüm fermanı üzerine çekti ve kadın İslam ile şereflendi. Üçüncü emir, وَلَا يَزْن۪ينَ Zina etmeyeceksiniz. Allah-u Teala nikahı emrediyor. Nikahlı bir hayatın tüm aşamalarını çizdi. En kritik noktalarını bile biraz önce söyledi, özellikle mehirle ilgili. Öyleyse Müslüman helal bir daireyi bırakıp da haram bir ortama doğru sürüklenmeyecek. Özellikle Müslüman hanımlar zina ortamlarının metası olmayacaklar. Kendileri için kocaları cennet vesilesidir. Eğer onun gözüne bakıp durursa, elini ayağını öper ve bu benim cennetim diye değerlendirir, çünkü Allah-u Teala böyle istiyor benden deyiverirse, bu toplumun da zinası kaybolup gidecektir. Kadınlar ve erkekler birbirlerine bir şehvet unsuru olarak sürekli bakıp durmayacaklar. Elbette Allah-u Teala kadını ve erkeği yarattı ve ikisi arasına bir çekim koydu. Eşler birbirleri için bir sükun vesilesidir. Her açıda. Şimdi İslam, insanın tabiatında olanı, kişiliğini reddetmez. Bundan dolayı da yok saymaz. Ve fakat nikah ile kocaman helal bir dünya oluşturdu Allah-u Teala. Ve bunu tavsiye etti. Hatta Müslüman topluma sorumluluk olarak giydirdi Nur suresinde. İçinizden bekarlar evlendirin dedi Allah-u Teala. Tüm bunlara rağmen hala doymaz kanmaz bir edayla arzularının şehvetinin delisi olanlara Allah-u Teala işte bu uyarıyı yapıyor. وَلَا يَزْن۪ينَ Zina etmeyeceksiniz. 4. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ Ve çocuklarınızı da öldürmeyeceksiniz. Mekke dünyası o gün, Arap halkları kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Firavun'un da erkek çocuklarını öldürdüğünü hatırlayalım. Kafir dünyanın böylesi bir işi var. Çocukları öldürmek gibi. Şimdi Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediyor ve kadınlarla yapılan sözleşmede maddelerin bir tanesi de bu. Çocuklarınızı öldürmeyin. وَلَا يَقْتُنَّ اَوْلَادَهُنَّ Töre için öldürmeyin. Geleneklerimiz böyle diyor deyip öldürmeyin. Ya da bu kız ileride kötü yola düşer, benim de babasının da namusunu lekeler, alnımızda kirli bir leke olarak kalır deyip öldürmeyin. Ya da paramız yetmez, pulumuz yetmez, biz buna nasıl bakacağız? Olmaz, bize bir çocuk yeter, iki çocuk yeter deyip de işi kesmeyin. Çocuklarınızı öldürmeyin. Maddi ve manevi öldürmeler de düşünelim isterseniz. Anne karnından önce başlayan öldürmeler var. Kadının da erkeğin de gerekli zevki almalarını engelleyen, ki böylece sükunetten uzağa düşüren önlemler, bunlar da insanların cinselliklerinin ölmesidir. Cinselliğin ölüşü, belki de gelmesi, dünyaya gelmesi gereken güzel yavruların gelmemesi, önlerin tıkanması anlamına gelecektir. Bir tür öldürmedir belki. Anne karnındaki çocukların alınması, aldırılması bir başka öldürme hadisesidir. Çocuklar doğar ve onlar şirk sistemine nispet edilir, bağlanırlar. Allah vermiştir yavruyu, fakat insanlar tutup onu başkalarından bulmuşçasına onların programlarına bağlar. İşte kafirce yaşayan bir toplumun içine çocuğu bırakmak, onu oraya atıp gömmektir, onu o şekilde öldürmektir. Anneler kendileri kapalıdırlar, Ama içlerinde açık bir dünyaya karşı heves hiç bitmemiştir. Daha kız çocukları yürüme aşamasına gelmeden kendi zihinlerindeki model kadını çocuklarına işlerler. Böylece o yavruyu öldürürler. Bakarsınız en kapalı, güzelce giyimli olan hanımın yanında işte açık yeri kapalı yerinden fazla çocuklar gezinmektedir. Genç kızlar gezinmektedir. Ve anneler de bundan hiç gocunmazlar. Anlarız ki anne kendi yüreğindeki kadını yetiştirmektedir. Çocuğunu öldürmektedir. Hem fiziksel anlamda hem de manevi anlamda belki yavrularınızı öldürmeyin. Onları ölümcül bir hayatın içine bırakmayın. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنْ Elleriniz arasında ürettiğiniz bir takım iftiralarla da gelmeyin. Kimseye iftira etmeyin. İnsanların yapmadıkları şeyi insanlara böyle yapıyor diye yaftalamayın. İnsanların özellikle namusla ilgili konularına özen gösteriyoruz. هَذَا بُهْتَانٌ عَظ۪يمٌ diyordu Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ayşe olayında. Bu apaçık bir iftiradır. Müslüman hanımlar gıybet noktasında kendilerini tutamayabilirler. Dilleri başka kadınların, başka erkeklerin dünyasına çok çabuk dalabilir. Öyleyse böyle bir iftiranın sözcüsü ve dinleyicisi olmayın. Öte yandan bu ifade kocasını başkasından peydahlayan bir kadın bu çocuğun şu anda evli olduğu kocasına ait olduğunu savunmasıdır ki işte bu elleriyle ayakları arasında ürettiği bir iftiradır. Ürettiği bir çocuk vardır ve bu çocuğu babası olan adama nispet edeceği yerde şu anda evli olduğu adama nispet eder, senden oldu der ve o adam da öyle zanneder. Olayın gerçeğini kadın bilmektedir. Böyle bir iş yapmayın. Babalara ancak kendi çocukları nispet edilebilir. Bu Allah-u Teala'nın sistemiyle dalga geçmek, ona kafa tutmak demektir ki bu Rabbimizi öfkelendiren bir durumdur. Mevlamız çocuk kime aitse onun adına bir hayat yaşamalıdır diyor. Ahzab suresinin başında biz bunu öğrenmiştik. Evlatlıklar konusunu Allah-u Teala kaldırmış ve artık Zeyd bin Muhammed diye bir çağrı olmayacak, Zeyd bin Harise denilecekti. Evet, Zeyd yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği dostu, sahabesi. Yanından ayırmıyor. Bununla beraber o da herkes biliyor ki o Harise'nin oğludur. İslam bunu sağlar. Nesil emniyeti. İşte ey mümin hanımlar, böyle iftirada bulunmayın. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ Bir de maruf olan konularda sana isyan etmemek üzere sana söz versinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep marufu emreder. Ve onun ortaya koyduğu din zaten maruftur. Şeriat, Rabbin kitabı, söyledikleri her şey güzeldir, doğrudur, yanlışı yoktur. İşte tüm bu konularda sana isyan etmemek üzere söz versindir. İşlerine gelmeyebilir, canları sıkılabilir. İşte kocalarına itaat noktasında bir takım çekinceler olabilir. Ama senin söylediklerin maruftur, doğrudur, onların da yararına olan şeydir, buna isyan etmesinler. İsyan etmemek üzere sana söz versinler, febâyihûnne, eğer onlar böyle söz verirlerse, sen de onların biatlarını kabul et, vestağfir lehunnallah, Allah için onlardan bağışlanma dile, istiğfar et onlara, innallâhe gafurur rahîm, Allah bağışlayandır, Allah-u Teala merhametli olandır, Rabbimiz elbette yanlışlarımızı biliyor, eksiğimiz, yamuğumuz, bozuğumuz, tamamlayamadığımız işler olacaktır. Bununla birlikte Allah gafurdur, affedicidir, rahimdir, çok merhametli olandır. Böylece Müslümanlar nasıl olacağını anlıyoruz. Müslüman hanımlar özellikle bu günahlara dikkat edecekler. Şirk, hırsızlık, zina, çocukları öldürmek, iftira ve Allah Resulüne isyan anlamına gelecek işler, bunlar bizde olmamalı. Müslüman hanımlar ve Müslüman erkekler bunlardan sıyrılmalılar. Müslümanlar bunu yaptığında da artık onlara güzel davranacağız. Belki, bilmiyorum ama bir kocanın hanımıyla alakalı düşünceleri de böyle olmalıdır. Beğenmediğimiz, zorumuza giden hanımla ilgili bir sıkıntı varsa, işte yemeğe tuz noktasında dikkat etmiyor, havlunun nereye asılacağını bilmiyor gibi küçük problemlerle evliliği yorup duruyorsa bir Müslüman adam, bu ayetleri okuyup düşünecek. Benim hanım Allah'a şirk koşuyor mu? Hayır. Hırsızlık var mı? Yok. Zina ediyor mu? Elhamdülillah etmiyor. Çocuklarına nasıl? Öldürüyor mu? İşlerini bitiriyor mu? Canlarını okuyor mu onların? Değil. İftira atıyor mu? Bana ait olmayanı bana aitmiş gibi gösteriyor mu? Değil. Sonra maruf olan Allah'ın dinine uygun, Resulünün sözüne uygun işlerde itaat var mı? Tamamsa eğer artık onu affet, onu bağışla, onu kabullen ve onun için Allah'tan bağışlanma dileyerek biz de kendi hatalarımıza yöneliyoruz. Böylece sanki bize bir sınır da gösterilmiş oldu. Nasıl bir dünyayı kabulleneceğiz? Ve ardından Allah-u Teala tekrar suremizin temel konusunu bizim aklımıza bir daha canlandırıyor. Ya eyyühellezine amen. Anladınız ya, hayat artık Allah'ın dediği yerdedir. Ey iman edenler! Sevgiler ve öfkeler Allah-u Teala'nın istediği şekilde olacaktır. Bundan dolayı da لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala'nın kendilerine karşı gazaplandığı, öfkelendiği bir kavme bir dostluk göstermeyin. Onları veli kabul etmeyin. Hayatınızın kararları onlar almasınlar. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ Eğer onları dost edinirseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz. Çünkü bu kafirler, mezar halkından umut kesmeleri gibi ahiretten umut kesmişlerdir. Mezar halkındakiler geri döner mi? Dünyevi açıdan hayır. Dolayısıyla onlar da cennetten bu şekilde umutlarını kesmişler. Bir ahiretin varlığından böylece umutlarını kesmişlerdir. Ya da kabre düşen kimse, kafir bir kimse, kendisine varacağı yer gösterilince artık bir cennet umudu taşımaz. Bundan dolayı onlar nasıl umutsuzluğa düştülerse, kabre düşenler nasıl artık cennetten umutlarını kestiler ise, bu yaşayan kafirler de cennetten umutlarını kesmiş kimselerdir. Dolayısıyla siz böylesi Allah-u Teala'nın öfkesini kazanmış olan kimseleri de dost edinmeyin. Allah'ın gazabını kazanan tabiri daha çok Yahudiler için kullanılsa da bu bütün kafirleri ilgilendiren bir ifadedir. İster Yahudi, ister Hristiyan, isterse müşrik olsun, dünyanın tüm kafirlerinin durumu budur ve Müslüman onları dost edinemez. Ya onlara karşı yapması gereken şey, bilakis omuz omuza verip, yan yana durup, sımsıkı bir duvar gibi onlarla savaşmak olacaktır. Kur'an'daki sıralamada bundan sonra başlayan suremiz Mümtehine suresinden sonraki sure Saf suresidir. O sure de bize bu cihadı anlatır. İnşallah biz Mümtehine suresinden sonra kadınlarla ilgili bu ayet-i kerime geldi. Bize hanımlarla nasıl biat edeceğimiz öğretildi. Nisa suresiyle yola devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.